Türkiye Penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Türkiye Penceresinden. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda stüdyo konuğumuz, programımızın daimi konuğu, programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda İdlib'i konuşacağız. Dünyada gündem İdlib. Evet. Tahran'da gerçekleşen zirveyi ve sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım dilerseniz.
Evet. Tabii Tahran zirvesi çok önemliydi. Aslan süreci kapsamında. Daha önce de işte Soçi ve Ankara'da, Türkiye'de liderler arasında Suriye merkezli görüşmeler olmuştu. Putin, Ruhani ve Erdoğan arasında. Bunun üçüncüsü Tahran'da gerçekleşti ve Suriye'de özellikle de İdlib merkezi çok önemli gelişmeler yaşanırken bu zirvenin yapılmış olması çok önemliydi. Ciddi beklentiler de söz konusuydu. Türkiye burada özellikle İdlib'de bir insani kriz yaşanmaması, yeni katliamların bu bölgede cereyan etmemesi için ciddi anlamda Tahran zirvesinde muhataplarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle baskı yapmaya çalıştı. Uluslararası diplomatik teamüllerin dışında da Tahran'da İran enteresan bir şekilde üçlü zirvenin münazara bölümünü dünyaya canlı yayınladı. Bu da enteresandı, bunun altını çizmek gerekiyor. Ama orada bir şey dünya kamuoyu şahitlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ateşkes elde edilebilmesi adına Putin ve Ruhani ile karşı yürüttüğü mücadeleyi göstermiş oldu. Türkiye'nin ahlaki üstünlüğü nasıl elinde bulundurduğunu, bölgede bir katliam yaşanmaması için tüm çabasını gösterdiğini dünya görmüş oldu. Ama ne yazık ki gerek Putin gerekse Ruhani bu çağrıları, bu talepleri yanısız bırakmaya çalıştı. Onlar kapsamlı bir İdlib harekatının gerçekleşmesi için masada ağırlıklarını koydular. Bunu hem Suriye kamuoyu hem dünya kamuoyu görmüş oldu. Bu anlamda Türkiye'nin pozisyonu, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonu da uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılandı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Hı hı. Tabii biraz geriye kendimizi çekip büyük fotoğrafa baktığımızda şunu görüyoruz. Uzun bir süredir bir Astana süreci hayata geçirilmeye çalışıyordu. Buranın da temel mantığı çatışmazlık bölgelerinin inşa edilmesi, bunun üzerine de bir siyasal çözüm belki üretilebilmesiydi. Ama işte Doğu Guta, Dera gibi bölgeler, Humus'un kuzeyindeki gibi bölgeler ne yazık ki çatışmazlık bölgesi olmasına rağmen Esed rejiminin hedefi oldu. Rusya'nın ve İran'ın da desteğiyle bu bölgelerden muhalifleri temizlemeyi, elimine etmeyi başarmışlardı. Ardından İdlib'i hedef olarak kendilerini seçtiler. Temelde Aslan sürecinin ruhuna da aykırı şekilde rejimin Rusya ve İran desteğiyle birlikte muhalefeti, askeri muhalefetleri topraksızlaştırmaya yönünde hareket ettiklerini gördük. Tabi İdlib muhalifler adına son kale konumundaki bir bölgeydi. 3,5 milyondan fazla sivilin yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Burada muhaliflerin çeşitli grupları var. 90 bin civarında askeri unsur da söz konusu. Uzun bir süredir tabi Rusya ve rejim tarafından havadan bombalanıyordu zaman zaman burası. Ama büyük çaplı bir çatışma yaşanmıyordu. Türkiye'de Astana süreci kapsamında bölgeye asker naklederek 12 tane güvenli bölge, affedersiniz, askeri nokta oluşturmuştu.
Evet.
Bunlar mevcudiyetini koruyordu. İşte bu kapsamda diğer bölgeleri de elimine etmiş olmanın verdiği rahatlıkla İdlib'in etrafına rejimin askeri açıdan tahkimat yaptığını ve konuşlanmaya başladığını gördük ve söylem düzeyinde İdlib'e yönelik ciddi bir askeri harekat gerçekleştirme konusunda kararlılıklarını ifade ettiler. Rusya da Türkiye'ye son dönemde baskı yapmaya başladı. Burada onların temel argümanı şuydu. Astana süreci dışında kalan Heyet-i Tahrir-i Şam ve Horasettin ve işte Türkistan İslam Partisi gibi HTŞ iltisaklı grupların üzerinden buraya bir harekat gerçekleştirme istekleri söz konusu oldu. Bunların bir terör örgütü olmaları çerçevesinde yaptıkları değerlendirme üzerinden Astana sürecinin dışında da olduklarından bunların elimine edilmesi için buraya harekat düzenlememiz gerektiğini ifade ediyorlar. Ancak Türkiye ise temelde burada 3,5 milyondan fazla sivil insanın yaşadığını, böyle bir kapsamlı askeri harekatın adeta bir katliamı ve mülteci dalgasına neden olacağını bize gösteriyor. Siyasal süreci tamamen bitirme noktasına getirecek. Çünkü muhalifler eğer terör örgütleri üzerinden bahane ederek tamamen topraksızlaştırdıkları takdirde artık ne Astana ne Cenevre süreci hayata geçemeyecekti. Rejiminde muhaliflerle artık sahada askeri varlığı olmayan muhaliflerle masaya oturup bir müzakere sürecini yürütmesi anlamsızlaşacaktı. Dolayısıyla tüm bu hassasiyetler Türkiye adına İdlib konusunda Tahran zirvesinde ciddi anlamda ağırlık koymasını beraberinde getirdi. Evet, Tahran'da bir ateşkes çağrısı çıkmadı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarıyla Putin taraflara silah bırakma çağrısında bulundu. Bu önemli. Bu Türkiye'nin temel taleplerinden bir tanesini aslında karşılıyordu. Türkiye ateşkes oluşmasını istemesindeki sebep terör örgütlerinin kapsamlı bir askeri harekatla değil, kazanılan zamanla siyasal ve daha mikro askeri yöntemlerle elimine edilmesi gerektiğini düşünüyordu. HTŞ'nin kendini lave edebileceği bir zemin yaratılabileceğini düşünüyordu. Hı hı. Bu anlamda Putin'in çağrısı da belki bu açıdan önemliydi. Tabii önümüzdeki süreç, gelişmeler Tahran'daki zirvenin sonuçlarını bize daha net bir şekilde gösterecek diye düşünüyorum.
Peki Tahran'daki müzakerelerin canlı olarak yayınlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bunu hem Türk tarafı hem Rusya tarafı yaptığı açıklamalarda bunu bilmediklerini, canlı yayınlanacağını bilmediklerini ifade ettiler. Bu İran'ın diplomatik bir oyunu, bir acem oyunu diyebiliriz açıkçası. Burada ne amaçladılar? Belki Türkiye'yi dünya kamuoyuna zor bir noktada göstermek istediler. Hı hı. Ama Erdoğan'ın özellikle ateşkes noktasındaki çıkışı, canlı yayınlanan müzakereler sırasında defalarca Erdoğan'ın söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki sivil insanları üzerine Türkiye'nin hassasiyet göstermesini, dünya kamuoyuna iletmesi İran'ın isteğini değil, tam tersi Türkiye'nin elini güçlendiren, hı hı, Türkiye'nin imajını dünyada olumlu bir şekilde gösteren bir şey oldu.
İran ve Rusya arasında İdlib noktasında görüş farklılıkları neler?
Yani tabii temelde iki tarafta Esed rejiminin ülkeyi tamamen kontrol etmesini sağlamaya çalışıyor. İran daha devrimin başından itibaren 2011'de sadece siyasal ve iktisadi destek vermedi. Doğrudan devrim muhafızları, Kudüs güçleri ve Şii milisler üzerinden ve Hizbullah'la birlikte sahada muhalefete karşı savaştı. Rusya ise devrimin başına siyasal ve iktisadi destek veriyordu. Askeri destek verdi ama savaşa 2015 Eylül ayında doğrudan dahil oldu. Rusya savaşın parçası olmadan önce rejim neredeyse devrilmek üzereydi. İran'ın tek başına desteği de yeterli olmamıştı. Ardından DAEŞ'in varlığı, Rusya'nın ve İran'ın ağırlığını koyması tabii muhalifleri asker olarak asimetrik bir noktaya doğru sürükledi ve rejim ülkenin önemli bir kısmını kontrol eder hale geldi. Ama bu süreç içerisinde rejim üzerinde ve Suriye üzerinde genel anlamda İran'la Rusya arasında bir nüfus mücadelesi yaşandığını da gördük. Yani şu anda mesela Rusya Esed rejiminin merkezi ordusunu güçlendirip bunu kendisi dizayn etmeye çalışırken İran ise daha asimetrik güçler, milis yapıları, bazı istihbarat servisleri üzerinden rejimde etkinlik kurmaya, ağırlık kurmaya çalışıyor. Kendi içerisinde bir çatışma olmamakla birlikte bir rekabet söz konusu ama ortak düşman burada Suriye muhalefeti varlığını devam ettiriyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yine Rusya'nın uluslararası angajmanları da İran'la ilişkisini etkiliyor. İşte İsrail'le olan ilişkisi, Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı görüşmeler babında bu ülkeler İran'ı Rusya tarafından bir şekilde Suriye denkleminden dışarı itilmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için Rusya'ya baskı yapıyorlar. Bunu da Rusya İran'a karşı kullanıyor ve İran'ı en azından İsrail sınır bölgelerinden dışarıya doğru itmeye çalışıyor. Yine büyük fotoğrafta İran'ın etkisini Suriye'nin geleceğinde azaltmak ve kendi nüfus alanını artırmaya çalışıyor. İdlib özeline baktığımızda burada ciddi bir ayrışma olmadığını görüyoruz. Rusya da şu anda en az İran kadar bölgedeki Suriyeli muhaliflerin askeri açıdan elimine edilmesini istiyor. Ama işte Rusya'nın Türkiye ile olan angajmanı ve mevcut ilişkisi Rusya'yı belli ölçüde sınırlıyor. Rusya-Türkiye ile ilişkilerini de bozmadan bu süreci yönetme çabasında. Keza İran da aslında son dönemde Türkiye ile yakınlaşmaya çalıştığını düşündüğümüzde İdlib konusunda bir şekilde Türkiye'yi baskı yaparak en azından ikna etmeye, Türkiye'nin olurunu almaya çalışıyorlar. Bu anlamda da İdlib konusunda aslında benim gördüğüm kişisel olarak bir kapsamlı askeri harekat noktasında Rusya ile İran arasında çok bir fark yok. Ama şu belki daha özelde ifade edilebilir. Rusya temelde burada yaşanabilecek bir askeri harekatın maliyetlerini de göz önünde bulunduruyor.
Hı hı.
Bunun orta ve uzun vadede kendisi Suriye stratejisinin dışında olabileceğini, buna zarar verebileceği düşüncesine sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin HTŞ'yi lav ederek burada bir eliminasyon sağlayıp İdlib'i kendi nüfusu altına almasına Rusya İran kadar karşı değil. İran burada daha sert bir şekilde ne olursa olsun burada bir askeri harekat düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor. Böyle bir ayrışmadan bahsedebiliriz diye düşünüyorum.
İran ve Rusya'nın Suriye'deki nüfusunu artırmayı düşündüklerini, istediklerini söylediniz.
Evet.
Peki Esed hangi ülkeye, yani İran'a mı Rusya'ya mı daha yakın?
Yani şöyle, tabii Esed rejimi de iki ülke arasındaki bu rekabeti birbirlerine karşı kullanarak o da kendine buradan bir alan üretmeye çalışıyor. Hı hı. Nihayetinde rejim devrim başından itibaren ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Kurumsal yapı çökme noktasına geldi. Ciddi bir ekonomik askeri baskı altında kaldı. Uluslararası yaptırımlar ve izolasyonlar altında kalınca meşru olarak ilişki kurabileceği İran ve Rusya nadir ülkeler olarak kaldı. Ve savaşta onların desteğine, iki tarafa da desteğine ihtiyacı olduğu için her iki ülkeye de ciddi tavizler verdi. Ve şu anda aslında ülkenin kontrol açısından baktığımızda rejimden ziyade Rusya ve İran'ın ön plana olduğunu görüyoruz. Zaten Tahran'da zirve yapılıyor. Bir tarafta Türkiye, diğer tarafta İran ve Rusya.
Hı hı.
Artık Esed rejimi adına hem İran hem Rusya konuşabiliyor. Rejimi ciddiye alan, meşru kabul eden dünyada ülke sayısı da çok az. Bu anlamda rejim de kendine bu Rusya ve İran arasındaki rekabetten yararlanarak bir alan açmaya çalışıyor. Hı hı. Ama benim gördüğüm tabii Rusya'nın etkinlik kurmasını daha fazla tercih ediyor Esed rejimi. Çünkü İran'ın bölgede kalıcı olabileceğini, tamamen kontrol ele geçirebileceğini. Ama Rusya'nın Suriye'nin dinamiklerini yönetmekten ziyade bölgeyi iki jeopolitik açıdan değerli gördüğü için işte Hmeym'deki askeri üssü, Tartus'taki limanı, ülkedeki belli bir kontrolünü kendisi için yeterli görebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla İran'dan ziyade belki Rusya daha fazla anlaşmayı tercih ediyor olabilir diye düşünüyorum.
Hı hı. Tahran zirvesi ve İdlib bağlamında Amerika evet. Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin rolü nedir?
Önemli tabii. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Suriye politikasını yeniden revize etmeye başladı. Daha önce Trump hızlı bir şekilde askerlerini çekme noktasında karar almaya çalışıyordu. Ama işte James Jeffrey'in atanması ve ondan sonra bazı yeni gelişmeler Amerika'nın artık daha orta vadede kalıcı olduğunu bize gösterdi.
Hı hı.
Bölgeye bazı radar sistemleri, hava savunma sistemleri entegre etmeye başladılar. Üslerini yeniden artırmaya başladılar. Bu önemli göstergeler. Yine Jeffrey yaptığı açıklamada Rusya'nın İran'ı Suriye denkleminden çıkarma konusunda ki kararsız duruşundan ötürü burada İran'ın varlığını elimlene kadar kalmaya devam edecek şeklinde bir açıklama yaptı. Bu PKK'nın pozisyonunu da değiştirdi. Daha özgüvenli bir şekilde rejime karşı hamle yapmaya başladılar. Yine Amerika Birleşik Devletleri bazı yaptırım kararları alarak işte PKK ile rejim arasındaki petrol ticaretini de engelleme noktasında adımlar attı. Yine bölgedeki Suriye Demokratik güçleri işte PKK'nın Amerika tarafından kurulan çatı yapılanması Arap unsurlarla birlikte Kuzey Suriye ve Doğu Suriye bir federal bölgesi gibi bir özerk bölgesi gibi bir amaç içerisinde hareket ettiğini bize gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri işte Tenef'ten, Ürdün sınırından yukarıya Haseki'ye kadar olan bölgeyi de kontrol ederek İran'la Suriye arasındaki bağı kesmeye çalışıyor. Bunlar olurken bir yandan da İdlib meselesi. Tabi burada da benim gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin pozisyonuna görece daha yakın.
Hı hı.
Çünkü onlar da şunu görüyorlar. Eğer İdlib askeri olarak tamamen elimine edilirse, muhalifler topraksızlaştırılırsa artık ne Astana ne Cenevre süreci anlamını yitirmiş olacak. Bir anlamı kalmayacak. Çünkü muhalefet tamamen yenilmiş olacak. Rejim herhangi bir siyasal çözüm için taviz vermeyecek. Yeni anayasa yapım süreci, demokratik seçimler ciddi anlamda anlamsızlaşacak bu süreç. Bunu tercih etmiyorlar. Tabii İdlib'in elimine edilmesi Rusya ve İran'ın da nüfus alanını daha da genişletecek, güçlendirecek ve İdlib'den sonra rejimin belki Rusya ve İran desteğiyle Amerikan nüfus alanına doğru bir hareketlenmesi, buralara baskı yapması söz konusu olabilecek. Bunları tercih etmedikleri için İdlib konusunda evet, Heyet-i Tahrir, Şam, işte Hurasettin ve diğer Türkistan İslam Partisi gibi yapıların elimine edileceği kısıtlı mikro askeri harekatları desteklediklerini ama asla sivillerin de hedef olacağı kapsamlı bir harekatı desteklemedikleri ve bunun karşısında duracaklarını ifade ettiler. Tabii Avrupa'nın burada temel önceliği ise mülteci meselesi. Bölgede 3,5 milyondan fazla sivil yaşıyor dedik. Bunların önemli bir kısmının yeniden mülteci olması söz konusu olacak ve bunların büyük bir kısmı da Avrupa'ya doğru yönelebilir. Bu da Avrupa açısından ciddi bir tehdit olarak algılanıyor. Dolayısıyla onlar da İdlib konusunda Türkiye'ye benzer bir pozisyon almayı tercih ediyorlar.
İstanbul'da düzenlenecek Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa zirvesinin müzakere başlıkları ne olacaktır ve siz zirveden hangi sonuçların çıkmasını bekliyorsunuz?
Yani bunu tabii henüz bir deklarasyon olmadı. Basında da bilgi paylaşılmadı, tam olarak bilmiyoruz. Ama burada tabii mülteci meselesi, Suriye'nin yeniden inşası, bu tip meseleler ön planda olacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda Ruslar da olumlu açıklamalar yaptılar. Avrupa'yı da Suriye denklemine katılması demek Suriye'nin yeniden inşa edilmesine yönelik bir adım olarak düşünülebilir. Tabii Avrupa'da yine mülteci meselesi üzerinden Suriye'ye yaklaşmaya devam ediyor. Fransa gibi ülkeleri belki istisna tutarsak, Almanya özellikle bu mülteci meselesini çok önemsiyor ve Suriye'nin bir şekilde istikrarlı bir konuma tekrar getirilmesi, yeniden inşası ve mültecilerin geri döndürülmesi noktasında adım atılması konusunda bir adım atmaya çalışıyor. Bu anlamda da İstanbul Zirvesi bu ülkelerin katılımıyla önemli olabilir. Ama tabii öncelikle bu İdlib meselesi. İdlib meselesi çözülmeden İstanbul'daki zirvenin de çok ciddi anlamda bir anlamı olmayacak diye düşünüyorum.
Peki uluslararası arenadan İdlib'e geçecek olursak İdlib'deki son durum nedir?
Evet. Tabii orada 4 Eylül'de Ruslar hava harekatlarını yeniden başlattılar. Özellikle Cizre Şuur bölgesi ve Hama'nın kuzeyi, yani İdlib'in güneyi hedef alındı. Buralar rejiminde yüklenmek isteyeceği ilk bölgeler olarak ön plana çıkıyordu. Aslında süreci, yani Tahran'daki zirve boyunca da Rusların hava harekatı düzenlediğini gördük. Ama aynı anda muhaliflerle rejimi ciddi anlamda vurdular. Grad füzeleriyle Curin de Kuzey Hama'da bölgelerin vurulduğunu gördük. Yine antitank silahlarıyla rejimi hedef aldılar. Ve iki tarafta birbirine el gösterdi. Yani muhalifler de kararlı bir şekilde buraya bir askeri harekat olursa sonuna kadar direneceğiz mesajı verdiler. Bu önemliydi. Tabii birkaç gündür hızlanan bu hava harekatları bugün itibariyle tekrar dindi. Bu önemli. Türkiye'nin Rusya'dan zaman talep ettiğini biliyoruz. Burada işte de facto bir ateşkes eğer hayata geçerse Heyet-i Tahrir Şam gibi yapıların lağvedilip belki silahlı militanların diğer muhalif unsurlara entegre edilmesi veya sınır hatlarından bu yapıların çekilmesi, geriye çekilmesi gibi alternatif senaryolar söz konusuydu. Rusya'nın da belki Türkiye'ye bir zaman verme konusunda adım attığını değerlendirebiliriz. Burada top HTŞ'nin sahasında. Heyet-i Tahrir Şam Şurası gerçekten Suriye'nin geleceği için, İdlib'in geleceği için adım atarsa ve kendi örgüt çıkarlarından ziyade buradaki 3,5 milyon insanı öncelik altına alırsa kendini lağvedip bu işi bitirmesi gerekiyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin eli çok güçlenecek ve İdlib'in korunması noktasında gerçekten önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Yani HTŞ'nin kendini lağvettiği bir senaryoda ben Türkiye'nin İdlib'i muhalifler adına muhafaza edebileceğini düşünüyorum. Bu önemli. Ama alternatif senaryo ise HTŞ'nin kendini lağvetmemesi, sınır hatlarında kalmaya devam etmesi, özellikle burada rejimin ve Rusya'nın, İran'ın kapsamlı bir askeri harekatına hedef olması. Böyle bir durumda mülteci akını kuzeye doğru başlayacak. Türkiye'nin ise burada işte nasıl adım atacağı önemli. Benim öngörüm burada Türkiye'nin böyle bir durumda insani krize müdahale etmek adına bir insani müdahale gerçekleştirmesi ve İdlib'in içerisine girerek İdlib merkezi de içerisine alacak belli bir alanda kendine müzahir muhaliflerle birlikte bir güvenli alan oluşturması ve bu bölgeden tüm HTŞ unsurlarını dışarıya çıkartması ve rejimle savaşmak isteyen bu tarz unsurların sınır hatlarına gideceği ama sivillerin Türkiye'nin şemsiyesine korumasında kalacağı bir denklem. Bu da önemli senaryolardan bir tanesi. Çünkü Türkiye adına az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi gerçekten İdlib meselesi ciddi tehditler barındırıyor. Bir yandan mülteci meselesi, insani kriz.
Evet.
Diğer yandan Suriye muhalefetin tamamen elimine edilmesi bu bölgede, toprak sıklaşması siyasal çözüm umutlarını tamamen bertaraf edecek. Suriye'nin yeniden inşası artık mümkün olmayacak. Türkiye'deki mültecilerin de geri döneceği bir alan kalmamış olacak. Bunun ötesinde ise bu bölge elimine edilirse Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri de tehdit altında olacak. Buraların muhafazası orta vadede çok mümkün olmayacak. Ve PKK meselesi. Tabii Türkiye'nin Suriye sattığında terörle mücadelesi devam ediyor.
Hı hı.
Bir yandan işte Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Harekatları, Menbiş ile ilgili Amerika ile yürütülen süreç. Ama bunun ötesinde işte Tel Rifat gibi bölgeler ve Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını da unutmamalıyız. Sahadan önemli bilgiler söz konusu. Özellikle Fırat'ın batısındaki PKK unsurlarının, işte daha önce Afrin'de konuştuğu olan unsurların Tel Rifat'ta ve Laskiye'de, yine Hama'da belli bölgelerde İran'a yakın milis güçler tarafından İdlib harekatı için eğitildiğini bize gösteriyor. PKK'nın da temel amacı harekata dahil olup Afrin'e, İdlib üzerinden bir baskı oluşturabilmek ve nihayetinde burayı tekrar geri alabilmek. Tabi bu da Türkiye açısından ciddi bir tehdit. Dolayısıyla İdlib'in belli anlamda muhafızası birçok yönden Türkiye'nin hem ulusal güvenliği açısından hem de Suriye'nin geleceği açısından önem arz ediyor.
Olası göç dalgasında sadece sivillerin değil bazı terör gruplarının da sınırdan geçebileceği söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii bu mümkün. İşte aynı olarak Kobani olayında da görmüştük. DAEŞ karşısında yenilgi uğratılan PKK unsurları sivillerin arasına karışarak Türkiye'ye giriş yapmıştı. Çünkü aynı anda yüz binlerce insan sınır kapılarınıza sizin yüklendiği zaman o sırada teröristle sivilleri ayırt edebilmek hiçbir şekilde mümkün olmuyor. İdlib'den de düşünün, yani yüz binlerce insan eğer Türkiye tarafına geçerse bu süreç içerisinde DAEŞ mensupları da, CUNT eski mensupları da, PKK'lıların da yine Türkiye içerisine girmesi söz konusu olabilir. Bunu engelleyebilmek çok zor. Dolayısıyla Türkiye böyle bir mülteci dalgasının Türkiye sınırlarının içinde değil dışında İdlib'de oluşturacağı bir tampon bölgeyle karşılaması çok da Türkiye'nin çıkarları için uygun diye düşünüyorum.
Peki bu göç dalgası için bir hazırlık var mı?
Yani tabii Türkiye alternatif senaryolara göre tüm hazırlıklarını yapmaya çalışıyor. Mülteci kamplarının özellikle Suriye içerisinde Türkiye'nin yönettiği Azez'de mesela sayısı, bunun mevcut kapasiteleri artırılmaya çalışılıyor. AFAD gibi, Kızılay gibi, yine İHA gibi sivil toplum kuruluşlarının, insan yardım örgütlerinin hazırlıkları olduğunu bölgede biliyoruz. Ama temel mesele tabii mülteci krizinin nasıl yanıt göreceği. Yani burada eğer Türkiye dediğim gibi askeri olarak bir anda insani müdahale gerçekleştirir, İdlib'in içerisine girerse bir geniş bir tampon bölgede, geniş bir alanda bu mülteci krizi çok daha iyi bir şekilde yönetilebilir. Ama Türkiye proaktif davranmazsa, bekle gör yapar, yüz binlerce insan sınırına, kapısına kadar geldikten sonra müdahale etmeye çalışırsa tabii bu işi yönetmek çok daha zor olacak. Bence bu anlamda Türkiye'nin bir içeriye girerek İdlib sahtında insani müdahale etme olası çok yüksek diye düşünüyorum.
TSK'nın İdlib gözetim noktalarına ve sınır hattına yönelik gerçekleştirdiği sevkiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu önemli. Türkiye'nin kararlılığını göstermesi açısından çok önemli. Hem Rusya'ya, hem İran'a, hem de Esed rejimine Türkiye ben İdlib'den vazgeçmeyeceğim diyor. Çünkü Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı dayatmalardan bir tanesi de bu askeri gözlem noktalarının önemli bir kısmından geri çekilmesi ve olası bir askeri harekat için olanak sağlamasıydı. Türkiye ise tam tersine bu bölgelerin tahkimatını artırıyor. Ancak tabii bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Bu bölgeler çatışmazlık sürecini gözetlemek için ve raporlamak için kurulmuş. Askeri açıdan ciddi anlamda korunaklı olmayan bir bölgeler. Yani kapsamlı bir askeri harekat başlar ve Türk unsurlarının orada buna karşı direnç göstermesi çok mümkün değil. Buna göre de dizayn edilmiş bölgeler değil. Buraların ama yine de tahkim edilmesi önemli. Eğer böyle bir askeri harekat başlayacak olursa Türkiye'nin belli sayıda gözlem noktasını geri çekmesi söz konusu olabilir. Ama o da dediğim gibi çekileceği yerler çok önemli. İdlib'in içerisinde başka yerlere bunlar nakledilebilir. Şu anda sonuçta bu gözlem noktalarına gönderilen her tank asker İdlib'in içerisine girmiş oluyor. Bu da
evet.
Türkiye'nin onları istediği an farklı yerlere mobilize ederek farklı alanlarda farklı amaçlar için kullanmasının önünü açıyor. Bu açıdan da değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
Peki Suriye muhalefetinin olası askeri operasyona karşı ne tür hazırlıkları bulunuyor?
Tabii muhalifler İdlib'i kaybetmeme konusunda onlar da kararlı. Hiçbir şekilde İdlib'i Rusya'ya teslim etmeyeceğiz. Burada da muhalefeti ikiye ayırmamız gerekiyor. daha Aslan'ın süreci dışında kalan Heyet-i Tahrir-i Şam gibi radikal yapılanmalar. Onlar zaten hiçbir şekilde siyasal süreci tanımadıklarını, Türkiye'yi de eleştirerek buradan sonuç çıkmayacağını, sonuna kadar savaşmamız gerektiğini düşünen gruplar. Bunlar zaten sahada, cephe hatlarında, rejimle zaman zaman çatışıyorlardı. Ve Rusların da genelde bombardımanla hedef olan gruplar. Ama bunun ötesinde Türkiye'ye müzahir gruplarda, işte Ulusal Kurtuluş Cephesi de ya da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda konuşuyor olan Milli Ordu'ya mensup unsurlar da kesinlikle İdlib için savaşacaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla burada eğer Türkiye geri çekilse bile İdlib konusunda muhalifler çok kararlı. Burayı rejime, Rusya ve İran'a teslim etmeyeceklerini ifade ediyorlar. Bu önemli. Bu da tabii Türkiye'nin elini güçlendiren bir unsur diye düşünüyorum.
Göç dalgasını Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesine doğru yönlendirmek mümkün mü?
Yani kısmen olabilir. Ama bu bölgenin toplam kapasitesine baktığımızda toplam 4.000-4.500 km² bir alandan bahsediyoruz. Ve nüfus yoğunluğu zaten çok yüksek. Dolayısıyla bu bölgelere yüz binlerce insanın yeniden yönlendirilmesi ve insani şartlarda bu insanların burada barınması çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bu konuda proaktif davranmak ve iş oralara gelmeden müdahale ederek içeride, İdlib'in içerisinde insani krizi dindirmeye çalışmak gerekiyor.
Rejim ve İran destekli milislerin Tel Rifat hattına gerçekleştirdikleri sevkiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tel Rifat çok önemli. Malum Afrin Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında aslında Tel Rifat'ta hedef olacaktı. Ama Ruslar orada askeri varlıklarını geri çekmeyerek PKK ve rejim için bir alan oluşturdular. Afrin'den PKK'nın da dayatmasıyla kaçan sivillerin önemli bir kısmı Tel Rifat'a yerleşti. Yine buraya rejim unsurları ve PKK'lı terör unsurları da yerleşerek Türkiye'ye baskı yapmak istediler. Çünkü bu bölge gerçekten stratejik bir bölge. Güneyi hemen Tel Rifat'ın Şehba, ardından ise Nubu Zehra gibi Şii milisler İran'ın kontrolünde olan bir bölge. Stratejik derinlik açısından da Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerin arasında olduğu için önem arz ediyor. Şimdi burada askeri tahkimatlarını artırarak bir şekilde işte Türkiye ve ilgili müzahir muhalif gruplara karşı bir güç gösterisi yapmak, bir baskı unsuru olarak burayı kullanmak istiyorlar açıkçası.
İdlib'deki heyet Tahrir-i Şam gibi radikal unsurlarla ılımlı askeri muhalefet arasındaki dengeler ve dinamikler neler? Evet. HTŞ'nin ve ılımlı muhaliflerin varlığı hangi boyutta?
Yani bu konuda tabii Suriye gündemi olarak harita çalışması yapmıştık. Burada İdlib'in neredeyse yarı yarıya bir denge içerisinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye müzahir ılımlı muhaliflerle yine birçok grubun bir araya gelerek oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi ile Heyet-i Tahrir-i Şam ve onunla iltisaklı gruplar arasında bir dengeden bahsedebiliriz. Ama Türkiye bu muhaliflerin daha aleyhineydi bu süreç. Türkiye'nin destek vermesiyle muhalifler belli bir ölçekte HTŞ'ye yönelik belli alanların kontrolünü adım adım ele geçirmeye başladılar. HTŞ'nin içerisinde çeşitli kopmalar meydana geldi, ayrışmalar meydana geldi. Askeri açıdan sayılar itibariyle baktığımız zaman muhaliflerin HTŞ ve iltisaklı gruplara karşı çok daha üstün olduğunu görüyoruz Türkiye'nin desteğiyle. Ama coğrafi kontrol açısından İdlib'de HTŞ'nin de önemli bir varlığı var. İşte Cisr Şuur'dan tutun da İdlib merkeze kadar giden geniş bir alandan bahsediyoruz. Burada ama trende baktığımızda HTŞ'nin aleyhine seyreden bir trend söz konusuydu. Yani Türkiye biraz daha zaman kazanabilirse, HTŞ'ye yönelik baskısını artırabilirse, Türkiye ile birlikte hareket eden muhaliflerin İdlib'in daha önemli bir kısmını kontrol sağlaması mümkün olabilir diye düşünüyorum.
Programımızın son dakikasına gelmişken size son olarak şunu sormak istiyorum. İdlib'e yönelik öngörünüz nedir?
Yani tabii birçok alternatif senaryo var ama iki temel senaryodan bahsedebiliriz. Bunlardan birisi olma ihtimali yüksek. Birincisi HTŞ'nin Türkiye'nin de talebiyle ve Suriyeli sivillerin geleceğini de düşünerek kendini lağvetmesi ve bu HTŞ'nin boşaltacağı alanları Türkiye'ye müzahir muhalif unsurların kontrol ederek büyük bir kapsamlı harekatı bu şekilde önüne geçilmesi ve aslında sürecin devam edilmesi. Bu iyi senaryo. İkinci senaryo ise HTŞ'nin kendini lağvetmemesi, kapsamlı bir askeri harekatın hedefi haline gelmesi. Bu sırada ise mülteci akınını durdurabilmek adına Türkiye'nin insani müdahale için içeriye girmesi ve bir tampon bölge oluşturması. Kendi sınır hattındaki bölgelerden HTŞ'yi dışarıya sürmesi ve dışarıdaki Suriyeli muhalifleri içeriye alması. Böylelikle İdlib'in belli bir kısmının belki kaybedileceği ama Türkiye yönelinden büyük risklerin de bertaraf edeceği bir senaryonun hayata geçirilmesi.
Sayın Acun, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Türkiye penceresinden.